Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz şimdiden. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Cümle alem duydu duymadın gönlümün ilk yangınını. Her gelen halime acıdı, sen oralı bile olmadın. Okyanuslar yandı yakmadın, bir küçük sevda ateşi. Hiç mi sevdalı bakmadın, hiç mi görmedin güneşi? Sular seller gibi peşine düştüm yar, gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Cümle alem duydu duymadın gönlümün ilk yangınını. Her gören halime acıdı, sen oralı bile olmadın. Okyanuslar yandı yakmadın, bir küçük sevda ateşi. Hiç mi sevdalı bakmadın, hiç mi görmedin güneşi? Peşine düştüm yar, gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Zaman aşkın peşindeyim, durdurak bilmez yüreğim. Gel günahım ol ne çıkar, her çiçekte misafirim. Sular seller gibi aşığım, benim yerim senin yanın aşığım. Gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar, gönül kaçanı kovalar, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. Gönül kaçanı kovalar, aman aman, peşine düştüm yar. peşine düştüm yar.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Fizyoterapist, manuel terapist Orhan Gazi Kocamış bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Herkesin aslında çok merak ettiği bir konuyu bugün değerli konuğumuzla konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Manuel terapi, evet, kelimeleri birbirinden ayırdığımız zaman mantıklı bir yerlere gidiyor konu ama evet. Tabii işin uzmanından biz bu konunun detaylarını öğrenmeyi çok arzu ediyoruz. Evet, elle yapıldığı belli manuel dendiğinden dolayı. Bir terapi söz konusu ama işte manuel terapi işin içine girince nedir ve hangi hastalıklara çare olur, bunu da sizden öğrenelim.
Manuel terapi elle yapılan tedavi anlamına geliyor. Sadece eller kullanılıyor. Bunun dışında yardımcı enstrümanlarımız var. Graston tekniği dediğimiz teknikte mesela uzun metal çubuklar kullanabiliyoruz. Onun dışında mesela teragan dediğimiz bir matkap benzeri bir şey var. Hastalarımız bunu matkaba çok benzettiği için matkap diyorum.
Korkmuyorlar mı gördüklerinde?
Başta korkuyorlar ama tedaviden çok fayda gördükleri zaman da hoşlarına gidiyor. Yani matkap yok mu bugün diye soranlar oluyor tabii ki.
Evet, demek matkap, ki önemli bir faydası var ki.
Kesinlikle, evet. Yani tekrar düzelteyim, matkap değil kesinlikle bu.
Sadece ona benzer kasları diye ifade ettiniz. Yönelik, evet.
Bu enstrümanlar, dediğim enstrümanlar bizim işimizi kolaylaştıran, bizim yaptığımız işi hafifleten şeyler olduğu için kullanıyoruz bunları. Onun dışında yine yan etkisi olmayan, bizim değerlendirme yöntemlerimizden sonra kullandığımız, hastanın rahatlamasına yönelik, hastanın problemli olan bölgesini rahatlatmaya, iyileştirmeye yönelik kullandığımız enstrümanlar bunlar. Dediğim gibi manuel terapi, terapi demek zaten tedavi demek.
Evet.
Elle yapılan bir tedavi. Kişiyi biz kendi yöntemlerimize göre, fizik tedavi yöntemlerine göre değerlendiriyoruz öncelikle. Sonrasında problemli olan bölgeyi, yapıyı tespit ediyoruz, anatomik yapıyı. Bu normalde konulan tanılardan çok değişkenlik gösterebiliyor. Mesela bel fıtığı tanısı konmuş birisine. Aslında bel fıtığı değil, sadece kas spazmından kaynaklı ağrı çektiğini tespit edebiliyoruz. Böyle olunca tabii işler biraz daha kolay oluyor. Hasta açısından da beklenmedik kısa sürede tedavi kendini gösterebiliyor.
Evet, çok haklısınız. Ama o kas spazmı nedir? Biraz açıklayabilir miyiz? Biz niye karıştırıyoruz kas spazmıyla fıtığı?
Bu tamamen zamanında konulmuş yanlış tanılardan kaynaklanıyor bence. Çünkü birbirinden ayrılt edilemeyecek kadar zor durumlar değil, yani karmaşık durumlar değil. Kas spazmı dediğimiz ağrılar genelde o kasın bulunduğu yerdeki, spazma giren kasın bulunduğu yerdeki ağrılardır. Ve yansıma alanı çok geniş olmaz genelde. Yani ufak tefek yansıma alanları bulunur. Ama genelde ağrıyan spazmdaki bölge ağrır. Yani kas ağrır. Kasın direkt kendisi. Ama fıtıkta...
Spazm dediğimiz kasılma, kasın, değil mi?
Kasın kasılıp gevşememesi. Gevşememesi. Kas dediğimiz yapı bizim hareketimiz için ya da hareket halindeki bazı yapıların sabit kalabilmesi için kasılıp gevşeyen anatomik bir yapı. Yani kasılma ve gevşeme özelliği var. Şimdi kas kasılıp gevşeyemediğinde kendi fonksiyonel özelliğini gösteremez, yapamaz. Ve doğal olarak oranın dolaşımı bozulur ve ağrıyla ilgili sinyaller beynine gitmeye başlar. Kas gevşeyemiyor çünkü. Çünkü fonksiyonunu yerine getiremiyor.
Bunun sebepleri nedir? Neden yerine getiremiyordur?
Bunun sebepleri yerine getirememesinin sebeplerinden bir tanesi kasın zayıf olması. Kasın kuvvetlenmemiş olması.
Spor değil mi aslında en güzel kas kuvvetlendirici?
Spor kesinlikle. Çoğu hastalığın da tedavisi aslında spor. Düzgün hareket etmek, doğru hareket etmek. Şimdi spor diyoruz, bazıları da çok fazla yanlış hareketler yaparak spor yapıyor.
Evet.
Ve spor yaptığını sanıyor. Bu da kası yine sakatlayan, spazma sokan ya da içerisinde tetik nokta oluşmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi. Yani kası spazma sokan sebeplere dönecek olursak, dediğim gibi kasın zayıf olması, zayıf kası sizi zorlarsanız bir süre ona dayanamayacaktır, kuvveti yetmeyecektir ve kendini korumak için ve çevresindeki yapıları korumak için spazma girecektir. Bu bir refleks aslında.
Bu da bize ağrı olarak yansıyor.
Bu da bize ağrı, evet. Ve şöyle, ağrılardan korkmamamız lazım genel olarak, çünkü ağrı vücudun bize verdiği bir sinyal. Biz sadece ağrıları doğru değerlendirmemiz lazım ve ağrıya göre hareket etmemiz lazım aslında.
Hemen
bütün ağrılar kötü ağrı demek değil.
Evet, evet.
Vücudun beyin vasıtasıyla bize yolladığı bir sinyal. Onu değerlendirerek tedavi olmanın yollarını ve o ağrının tekrar gelmemesi için gereken yöntemleri kendimizin de uygulamamız gerekiyor.
Evet, aslında çok güzel ifade ettiniz. Yani her beli ağrıyan ben kesin fıtık oldum diye düşünmemeli. Bunun MR cihazıyla mı görülüyor ya da siz nasıl tespit ediyorsunuz onun spazm mı yoksa fıtık mı olduğunu,
evet, neye manuel, göre? Manuel terapi tedavi yöntemi öncelikle iyi bir muayeneye dayanıyor. Öncelikle çünkü muayene etmediğiniz dokuyu tedavi edemezsiniz. Yani problemin nereden kaynaklandığını bilmiyorsanız yaptığınız tedavi rastgele bir tedavi olur. İyileştirme ihtimali var mıdır? Tabii ki var ama o da rastgele olur. Bunun bizim kendi adımıza değerlendirme yöntemlerimiz var. MR'da teşhis yöntemlerinden bir tanesi sayılabilir ama artık çok güvenilir bir yöntem değil özellikle fıtıklarda. Evet. Fıtık demek, onu önce açıklayayım.
Tabii.
Fıtık omur kemiklerinin arasında, hepsinin arasında diskler olur. Ve bunlar jelimsi, hareketli yapılardır. Bizim ön eğilmemizle, ayağa kalkmamızla, yatmamızla şekilleri değişen, çünkü yastıkçıktır bunlar, jel kıvamında bir yastıkçıktır. Şekilleri değişen yapılardır. Bu diskler eğer olması gerekenden fazla hareket edip sinire baskı yaparlarsa buna fıtık diyoruz. Yani sinire o diskin dokunması lazım ki biz buna fıtık diyebilirim.
Hı hı.
Bu durumda da ağrı belde kalmaz. İşte boyundaysa kollara, omuza, ellere,
beldeyse alan de genişletiyor, alan genişletir yani,
tabii anladım. Ki yayılır. Çünkü bizim bacağımızı kontrol eden sinirler, duyu sinirleri de dahil, hareket eden motor sinirler de dahil, belden çıkar. Kollarımızı hareket ettiren, yine duyusuyla alakalı olan sinirler de boyundan çıkar.
Dolayısıyla, yani dolayısıyla bütün o baskı gören vücuda sinir, yayılıyor aslında.
Ki, aynen. Baskı gören sinir ilgili alana rahatsızlık verir. Bu bazı durumlarda ağrı olur, bazı durumlarda uyuşma olur, bazı durumlarda karıncalanma olur, his kaybı olabilir.
Hı hı.
Farklı bastığı sinire göre, o diskin bastığı sinire göre sonuç gösterir.
Hı hı, belde olan da bacaklara kayıyor, değil mi?
Evet,
haliyle?
Kalçadan başlayıp bacağın herhangi bir yerine vurabilir. Dediğim gibi bu vurduğu yer hangi sinirin baskılandığıyla alakalıdır.
Evet, peki biz hep fıtık üzerine ve kas spazmı üzerine konuştuk. Başka ne tür hastalıklara yöntem olarak manuel terapi kullanılabilir?
Başka iltihaplı tendon yaralanmalarına kullanılabilir. Mesela tendinit diye geçer. Ve mesela dirsekte çok görürüz biz bunu. Tenisçi dirseği, golfçi dirseği diye adlandırırlar. Bu da yine kasların çok kullanılmasından kaynaklanan bir durum olabilir. Ve iltihaplı bir problemdir. Bunun tedavisinde kullanılır. Genel ağrıyla ilgili, vücudunuzun herhangi bir yerindeki ağrıyla ilgili olan problemde manuel terapi yöntemi kullanılabilir. Onun dışında manuel terapiyi biz erkek ve kadın sağlığıyla alakalı problemlerde de kullanıyoruz. Ki ben diğer bir uzmanlık alanımda erkek sağlığıyla ilgili olan konular. Yani insanın sağlığıyla alakalı, bozulmuş olan sağlıkla alakalı her durumda manuel terapi aslında kullanılabilir.
Evet, bu hani menisküs gibi rahatsızlıklarda da yine...
Menisküs, burkulmalar, ön çapraz bağ yırtılmaları. Kas yırtıkları.
Evet, ameliyat öncesi bir başlangıç aşaması mıdır? Başlangıç tedavisi midir? Nasıl bunun hani sıralamasını nasıl yapmaları gerekiyor?
Başlangıç tedavisi değildir. Ameliyat olması gereken hastalar vardır. Ama bunun semptomları vardır. Bizim için öncelik semptomdur. Çünkü bir yapıda bozukluk varsa bu kendini illaki belli eder. Eğer sinire ciddi bir bası varsa ağrı şeklinde gösterir kendini. Disk dediğimiz yapı fıtıklaşan disk. Disk hareketli yapı olduğu için bazı zamanlarda sinire basıp bazı zamanlarda basmayabilir. Hareketlidir yani. Fıtığın ameliyat edilmesi gereken durum o diskin artık o basıya uzun süre maruz kalıp yırtıldığı durumdur. Şimdi yırtıldığı durumda artık fizik tedaviyle yapılacak çok bir şey kalmaz. Manuel terapiyle yapılacak çok bir şey kalmaz. Ameliyat edilmesi gerekir. Çünkü o yırtık sinire basmasından daha kötü bir durum olan medulla spinalis dediğimiz o sinir sistemimizin tamamını beyinden alan gelen iletileri tüm vücuda yayan o merkezi sinir sistemi parçasının da baskılanmasıdır ki bu çok daha ağır sonuçlara yol açar. Mesela boyunda sıkışırsa bu disk patlayıp yırtılıp oradaki bütün sinir yapılarına basarsa kollarda ağrı uyuşukluktan daha ziyade artık bacaklarda dahil olmak üzere beldeki bacaklara yansır. Kas zayıflıkları artık kendini göstermeye başlar. Mesela boyundaki yırtılmış bir disk sinire baskı yaptığında bardağı tutarken birden düşürebilirsiniz.
Elinizde kalem tutarken. Çünkü o sinir artık o eğilimi yapmayı önler hale geliyor.
Kesinlikle, çünkü baskı yapıyor ve baskı ciddi bir boyutta. Artık ağrı yapmaktan daha ileri gitmiş. motor fonksiyonları da yerine evet. getirmekten alıkoyuyor siniri.
Peki hangi noktada manuel terapi gerekir?
Hangi noktada manuel terapi? Eğer kas kuvvet kaybınız ciddi ölçüde yoksa, kas kuvvet kaybınız yeni başladıysa ve bunun önceki daha hafif olan bütün durumlarda manuel terapi kullanılabilir. Mesela boyun ağrısı, kola yayılan ağrılar, uyuşmalar.
Yine o dizde gerçekleşen ağrılarda.
Bacaktaki ağrı, beldeki ağrı, kalçaya yayılan ağrı, baldırlara yayılan ağrı ya da ayak ağrısı. Fıtıkla alakalı olan durumlarda söylüyorum bunu. Ameliyat olmadan çözülebilecek şikayetler bunlar.
Evet.
Onun dışında menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ kopmaları ya da kısmi yırtıklar. Bunlar da manuel terapiyle çok yüksek oranda geçen problemler. Özellikle menisküsle alakalı problemler. Eğer bir kişi profesyonel bir sporcu değilse, dizini çok zorlayıcı şartlarda kullanmıyorsa biz kesinlikle ameliyat önermiyoruz ilk evrede. Çünkü zaten yaşla birlikte bile bazı ufak tefek yırtıklar olabiliyor. Şimdi biz yaşlanıyoruz, yüzümüz kırışıyor, saçlarımız beyazlıyor. Ama eklemlerimizin aynı 15 yaşındaki bir çocuğun, bir gencin parlaklığında, kalitesinde olmasını bekliyoruz genel olarak. Ama böyle bir şey söz konusu değil yani. Bizle beraber, yüzümüzle beraber, saçımızla beraber, cildimizle beraber, kaslarımızla, eklemlerimiz de yaşlanıyor. Tabii bu yaşlanmayı önleyici durumlar spor yapmak, hareketli kalmak olabilir ama tabii 15 yaşındaki halimizde değiliz şu anda da.
Ne kadar spor yaparsak evet. yapalım ne yazık ki o yaşlanma bütün evet. vücut organlarında kendini gösteriyor.
O yırtılmalar haliyle. Olacak. Evet. Hafif
deformasyonlar,
dejenerasyonlar olacak. O yüzden onları da genel bir bakış açısıyla bakıp sadece dize ya da bele, omza, dirseğe yönlenmek değil de o kişiyle birlikte, çünkü gelen hastanın organı onlar. O kullanıyor. Onlarla birlikte bir bütüncül bakış açısıyla bakıp ona göre değerlendirip ameliyatta da ona göre karar vermek lazım.
Bu önemli bir nokta. Yani evet. aslında bütüncül bakış açısı hiç aklımıza gelen bir sistem değildi. Aynen. Biz hemen bacağımız ağrıyoruz. Hemen bacağımızı evet. işte MR çektiririz ya da ne bileyim tomografi çekilir veya işte kolumuz ağrıyorsa, boynumuz ağrıyorsa ancak hani bölgesel olarak ona bir şeyler yapılabileceğini düşünürüz kendi açımızdan ama bütüncül yaklaşım çok farklı. Şimdi diyelim bir hasta size geldi. Bir süreci anlatır mısınız bize, nasıl yöntemlerden geçiyor ve siz o yöntemin uygulanmasına nasıl karar veriyorsunuz?
Evet, en başından tabii. Yöntemin uygulanmasındaki karar bizim değerlendirme yöntemlerimizden geçiyor öncelikle. Bizim farkımız manuel terapistlerin farkı, fizyoterapistin de farkı aslında bu. Biz hastayı olabildiğince dinliyoruz öncelikle.
Şikayetini.
Çünkü şikayetlerini dinliyoruz tabii ki. Şikayeti ne? Çünkü bazı hastaların birden çok şikayet oluyor. Ve birbiriyle bağlantısı olmadığını düşündüğü şikayetlerin de birbiriyle bağlantısı olma ihtimali yüksek. Mesela kalçadaki problem dize yansıyabiliyor. Dizdeki ayak bileğine. Bunun gibi bir sürü örnek. Öncelikle hastayı dinliyoruz. Şikayetlerinin tamamını dinliyoruz ama. Ve ana şikayetine geliyoruz. En çok hangisi rahatsız ediyor onu? Ondan sonra onu dinledikten sonra söyledikleriyle yapıdaki bozukluk gerçekten birbiriyle uyumlu mu diye biz kendi muayene yöntemlerimizi devreye sokuyoruz şimdi, ondan sonra da hastayı anlattıkları doğrultusunda ve bizim kafamızda belirlediğimiz bir hipotez doğrultusunda, onun anlattıklarıyla bağlantılı aklımızda oluşan olabilecek mekanizmalara dair testler uyguluyoruz hastaya. Bu belirle alakalı testler ya da şikayeti neyse, o testlerin sonucunda da yine tabii ki bunların hepsini not ediyoruz. Bir tez oluşturuyoruz. Diyoruz ki...
Özür dilerim, sözünüzü kestim ama hani ondan sonra devam edelim. Testler uyguluyoruz dediniz ya, bu testler...
Bunlar muayene yöntemleri bunlar. Fiziksel muayene yöntemleri. Mesela çok basit bir şey olabilir bu. Bütün hastalarda bunu kullanmıyoruz ama bir örnek açısından söyleyeyim bunu. Mesela fıtık dediğimiz yapı, fıtıktan örnek veriyorum sürekli çünkü en çok karıştırılan ve en çok konuşulan konulardan bir tanesi olduğu için. Arkaya doğru kaçar. Bulunduğu bölgenin arkasına doğru kaçar. Çünkü oradaki ligamentler daha zayıftır. Orası daha kaçmaya müsaittir anatomik olarak. Ve dolayısıyla arkadaki sinirlere baskı yapar. Bunu test etmek için biz hastayı öne doğru eğeriz mesela. Belinden tutar, ellerini beline koyar ve öne eğilebildiği kadar eğilir. Bunu birkaç kere yapmasını isteriz. Hastaya göre değişir. Bazılarında 10 kere, bazılarında 30 kere isteyebiliriz. Eğer ağrılar artıyorsa bu çok yüksek ihtimalle fıtıktan kaynaklanıyor deriz. Ama yine kesin bir tanı koymayız. Çünkü başka değerlendirme yöntemlerimiz var. Buradaki mantıkta öne doğru eğildikçe disk tekrar arkaya kendini zorlayacak ve sinire biraz daha baskı yapacak normalden.
Ağrısı artacak dolayısıyla.
Dolayısıyla evet. Ağrısı artarsa deriz ki Fıtık olma ihtimali yüksek. Evet, birkaç tane daha test yaparız. Ya da tam tersini yaparız. Hasta geriye doğru yaslanır. Ve ağrısı artarsa deriz ki bu sinir sıkışmış yine ama fıtıktan dolayı değil. Arkada faset eklem dediğimiz eklemler var. Yine omurganın kemiklerinin kendi arasında yaptığı eklemler. Bunlardan dolayı sıkışmıştır deriz. Bu da yine bir hipotezimizdir bizim. Bu tarz değerlendirme yöntemleri. Yani hani biz özel durumlar hariç kesinlikle işte MR çekinin önce bir ya da hastayı hiç dinlemeden hemen bir röntgen
i̇ğne
çekilsin.
Ya da.
Bir iğne vuralım ağrı kesici bunu bir kullanın.
Evet.
Böyle bir şey yapmıyoruz. Hastanın şikayetinin temeline inmeye çalışıyoruz. Nereden kaynaklanıyor? Sebebi ne? Yani bunu bence hayatımızın her yerinde sormamız lazım. Hastanın da sorması lazım. Neden? Ağrıyor, neden ağrıyor? Tamam, spazma girmiş. Neden spazma girmiş? Ya da fıtık olmuş. Neden fıtık olmuş? Biz onu çözüyoruz işte.
Evet.
Yani o nedenin nedenini bulup onu çözmeye çalışıyoruz. O yüzden hastalar o yüzden iyileşiyor.
Çözdük diyelim. Hani süreci anlatıyorduk.
Anladım.
Ya. Yine
evet.
Kaldığımız yerden devam edelim. Testler yapıldı ve siz bir tanı koyacaksınız.
Bir tanı koyduk. Dedik ki beldeki şu kasta mesela quadratus lumborum'da bir spazm var. Ve bu lumbal bölgedeki, bel bölgesindeki eklemleri sıkıştırıyor. Dolayısıyla faset eklemlerde bir daralma söz konusu. Bu da tam o kanaldan geçen siyatik sinirine baskı yapıyor ve belde
ağrı oluşuyor.
Ağrı ve siyatik sinirine oluşan baskıdan dolayı da bacağın arkasına yayılan bir ağrı meydana getiriyor.
Sonra manuel terapiye nasıl?
Ondan sonra
nasıl?
Tedaviye geçiyoruz.
Evet, manuel terapinin tedavisi nasıl ve diğer yöntemlerden avantajlarıyla
diğer yöntemden
anlatırsanız daha açıklayıcı olabilir.
Tamam, avantajlarını öncelikle söyleyeyim.
Lütfen.
Avantajları bir yan etkisi yok. Çünkü dediğim gibi dışarıdan herhangi bir enjeksiyon, ilaç ya da yapıyı bozacak herhangi bir şey kullanmıyoruz. Tamamen kendi ellerimizle ve hastanın biyomekaniğiyle birlikte yapıyoruz bu tedavi yöntemlerini. Avantajı bu. Bence çok büyük bir avantaj. Çünkü
hemen bıçak altına yatmamış oluyor hasta.
Bıçak altına yatmıyor. Sadece bıçak altından da kurtarmıyor. Bir sürü kullanması gereken ilaçlardan da kurtarıyor.
Evet.
Çünkü ilacın bir tane güzel bir etkisi olabilir ama
yan
etki dediğimiz bir sayfa
var
ki tabii
evet,
çok fazla hatta yan etkileri var. Onlardan da kurtarmış oluyor hastayı. Çünkü ilaç kullanma bağımlılığından, ameliyat olma zorunluluğundan kurtarıyor. Bunlar bence en büyük avantajları. Ki insanlar da böyle tedavi olmak istiyor artık. Tedavimize geçecek olursak da dediğim gibi hani bu bahsettiğim problemle alakalı tedaviye gelecek olursak ben olsam mesela burada kuru iğne kullanırım. Kuru iğne dediğimiz yöntem yine akupunktur iğnelerinin biraz daha uzunları. Onda da herhangi bir enjeksiyon yok, herhangi bir yan etki yok. Zarar verebileceği bir yapı yok. Bilen kişiler uyguladığı takdirde tabii ki. Anatomiyi bilen kişiler uyguladığı takdirde. Oradaki o bahsettiğim kastaki kas spazmını çözmeye yönelik tedavi yöntemleri. Bunun içine klinik masaj da dahil edilebilir. Medikal masaj. O kuru iğne ve birkaç tane egzersiz. Onlar manuel terapide en çok kullandığımız bizim mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri aslında.
Nedir onlar?
Mobilizasyon kaslara da yapılır aslında ama daha çok biz eklemlere yapıyoruz. Eklemlerin doğru eksende hareket etmesini sağlayan bir yöntem. Şimdi ağrının sebeplerinden bir tanesi de eklemlerin kendi olması gereken eksenin dışına çıkıp hareket etmeye zorlanmasıdır. Bu kasla bağlantılı olabilir, kastan ayrı olabilir. Çünkü eklemleri yöneten kaslardır. Kastaki problem eklemdeki eksen kaymasına sebep olabilir. Dolayısıyla biz kastaki problemi çözerken o kasın yönettiği eklem gruplarını da rahatlatıyoruz. Manuel terapi yöntemleriyle.
Evet, o yüzden bütüncül yaklaşım.
O yüzden bütüncül, evet.
Uygulanamadığı hastalar var mı bu yöntemlerin?
Uygulanamadığı hastalar, manuel terapinin tüm tekniklerinin uygulanamadığı hastalar var. Osteoporozlu hastalar mesela, kemik erimesi olan hastalar. Çünkü bizim bazı tekniklerimiz, o manipülasyon dediğimiz hani bu kütletme diyorlar ya, eklemlerden sesler gelir.
Evet.
O manuel terapinin bir alanıdır aslında. Manipülasyon kısmıdır. Mesela özellikle bunu osteoporozlu olan hastalara ya da geriatrik dediğimiz 60-65 yaşının üstündeki hastalara yapmıyoruz. Bu bizim tedavimizi aksatıyor mu? Şöyle aksatır. Belki birkaç seans uzatır tedaviyi. Ama tedavi edilemez hasta yok.
Güzel bir cevap oldu. Peki o süreden bahsettiniz. Ne kadar o seansın süresi ne kadar ve bütün seansların süresi ne kadar? Yani bir hasta örneğin fıtık ya da kas spazmı olan bir hasta ne kadar zamanda iyileşir?
Şöyle bu tamamen kişiye göre değişiyor. Bizim tedavimiz de zaten kişisel tedavi olduğu için yani biz bir program belirleyip her gelen aynı şeyi yapmıyoruz. Dolayısıyla hastadan hastaya değişir ve hastanın yaşı da bunu etkiler. Yaşam tarzı da bunu etkiler.
Spor yapıp yapmadığı da
Yapmadığı
etkiliyor, değil
etkiler,
mi?
aktif bir yaşam olup olmadığı etkiler, yedikleri bile bunu etkiler. Ama ortalama söylemek gerekirse basit bir vakada hani genel kas spazmıyla gelen bir hastada ortalama 2-3 seansta çok ciddi sonuçlar, hatta tamamen geçebilir. Birkaç tane egzersiz veririz biz onu ve hastadan yaklaşık 1-1,5 ay boyunca düzenli yapmasını isteriz. Bizim seanslarımız bitmiş olsa bile, tedavimiz bitmiş olsa
Devam
bile
etmesini
hasta ona devam eder ve
önerirsiniz.
tekrar olmaması için veririz biz bunu. 2-3 seans sürebilir ama bazı durumlar var ki mesela hasta çok yaşlı. Bazı teknikleri mecburiyetten uygulayamıyoruz. O yüzden daha soft, yumuşak teknikler uygulayarak belki 15 seansa, 20 seansa çıkabilir ama bu çok gördüğümüz bir durum değil. Yani biz hastayı en çok 8-10 kere görüyoruz.
Evet, aslında kısa bir süreden bahsettiniz. Ben açıkçası daha uzun böyle hani bir yıla yayılacak bir süre gibi düşünmüştüm size bu soruyu yöneltirken ama daha kısa bir süreymiş. Demek ki kolay ve kısa çözüm alabilme yöntemlerinden
Kesinlikle.
biri manuel terapi anladığımız kadarıyla. Süremizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şunu da dinleyicilerimize lütfen vurgulayabilir miyiz? Hani az önce masajdan bahsettiniz. Hani işte boynumda herhalde fıtık var, gel bir ov hanım
Evet,
gibi bir
aynen.
cümleyi hani bir eşine söylediğinde onu aslında yanlış tekniklerle yapıp daha da kötü duruma getirebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani siz bir uzman olarak bu konuda neler söylersiniz?
Tabii ki yani bilinçsiz ellerden yapılan her tedavi de değil aslında. Bütün meslek gruplarında geçerli. Yani arabanızı hiç bilmeyen birine emanet etmezken kendinizi sağlık alanında hiçbir bilgisi olmayan birine zaten emanet etmek istemezsiniz. Dolayısıyla öncelikle bence uzman olduğunu düşündükleri birine bir muayene, en azından tedavi olmak istemeseler bile, korksalar bile bir muayene açısından gitmelerini tavsiye ediyorum. Ve az önce de anlattım. Bizdeki bütün tedaviler aslında bu dünyada böyle. Olması gereken sistemleri uygulayan her yerde böyle. Hastalık kişisel olduğu gibi tedavi de kişiseldir. Yani siz boynunuzu ovdurursunuz, eşinize sizi rahatlatır. Ama siz eşinizin boynunu ovduğunuzda o daha kötü olabilir. O yüzden kişiye özel, hastalığınıza özel tedavi olmakta yarar var. Dediğiniz gibi zararlı olma ihtimali yüksek.
Hatta
Olmayabilir, rahatlatabilir belki.
rahatlatabilir
Ama
belki ama
bu rastgele
olmayabilir.
bir rahatlatma olur. Tedavi
Anlık
olmaz.
olur bir de
Anlık
değil
olur.
mi?
Kesinlikle
Bir
tedavi olmuş
süre sonra
olmaz.
yeniden aynı sıkıntılar
Yeniden aynı
başlar.
olabilir, daha şiddetli de
Şiddet
olabilir.
edilebilir, evet.
Evet. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz
Rica
Sayın
ederim.
Kocamış verdiğiniz bilgiler için. Manuel terapi aslında ameliyat öncesi bence hani köprüden önceki son çıkış gibi hissediliyor ama öyle de tam olarak öyle de ifade
Değil. Gerçek
edilemez.
çıkış aslında.
Gerçek çıkış
Evet.
o çıkışa götüren çok önemli çalışmaları ve noktaları var. Buyurun son olarak
Aslında
neler söylemek
tam
istersiniz?
tersi, ameliyat köprüden önceki son çıkış. Yani diğer tedavi yöntemleri denenir, uygulanır ve hala bir gelişme sağlanmıyorsa ameliyat ondan sonra gerekli olmuş olur aslında.
O yüzden eğer dinleyicilerimizin bu tür bel ağrıları, boyun ağrıları, bacak ağrıları, vücudunun herhangi bir bölgesinde ağrıları varsa muhakkak bir uzmana
Kesinlikle.
danışmalı
Evet.
ve uzman ellerde kendi tedavi yöntemine
Aynen.
başlamalı. Size de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz bugün
Estağfurullah.
bizimle
Ben teşekkür
olduğunuz
ederim.
için. Sevgili dinleyicilerimiz, fizyoterapist, manuel terapist Orhan Gazi Kocamış bizlerle birlikteydi. Manuel terapiyi konuştuk ve bu terapinin uygulanmasında kullanılan teknikleri, ameliyatsız tedavinin önemini konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Boş sokaklarda dolaşıyorum, adım bir şarkı dudaklarımda, gözüm yollarda bekliyorum, üşüyor sevdam kaldırımlarda. Evimin her odasında çınlayan sessiz,
her köşesine sinmiş hayalim. Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler? Ben böyle garip, böyle derbeder. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor. Sokaklarda dolaşıyorum, adın bir şarkı dudaklarımda. Gözüm yollarda bekliyorum, her telefona sen diye koşuyorum. Evimin her odasında çınlayan sesin, her köşesine sinmiş hayalim. Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler? Ben böyle garip, böyle derbeder. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor.
Yaşayan Türküler.
Kınayı getiren ey. Bir ova ki hırçın dağlara inat, uçsuz bucaksız göz alabildiğine uzanır gider ta doğudan batıya doğru. Bu geniş ve uzun çimenli ovayı Murat Suyu baştan başa bir kalem gibi çizer geçer. Muş Ovası, güzellerin kol kola girip gezdiği, lale nergiz bezeli, dağların orta yerinde adeta bir sultan has bahçesi gibi uzayıp giden ova. Muş Ovası, keremlerin, aslıların uğrak yeri olmuş. Ümitsiz bir sevda uğrunda, yüreği korlanmış aşıkları sinesine sarmış yüzyıllar boyunca. Muş Ovası, daha adı bilinmedik nice sevdalara bağrını açmış. Nice aşk hikayelerine şahitlik etmiş, efsaneler diyarı gibidir sanki. Muş Ovası'nda, dünyanın en güzel laleleri yetişirmiş. Yörenin genç kızları da bahar ayları gelince kırlara çıkarlarmış ve bu lalelerden başlarına taçlar yapıp takarlarmış. Fakat bu taç yapmalar saçlara laleler takmalar, öyle sıradan değilmiş hani. Her bir çeşit taç yapışın ve saçlara her çeşit lale takışın ayrı ayrı anlamları varmış. Çünkü Muş'un kara gözlü, ceylan bakışlı güzelleri, sevgilerini, sevinçlerini ve aşka dair duygularını bu lalelerle anlatırlarmış. Benim gönlüm sende var ya da yok veya ben başkasına vergiliyim diye düşüncelerini dile getirmede bu laleler çok yardımcı olurmuş. Yaz gelende Muş Ovası'nın güzelliğini tarif etmek adeta imkansızdır derler. Ovayı çayır çimen, gül sümbül, lale nergiz yürüyünce tüm yörenin güzel kızları bahçelere, bağlara, tarlalara, dağlara yürürmüş. İşte o zamanlar etrafta kuş cıvıltıları, bir yanda ekin ışırtıları ve bütün bu güzellikleri süsleyen bir de kızların manilerinden başka bir şey duyulmazmış Muş diyarında. Bu muhteşem güzelliğe bir de iğde kokuları, gül ve çiçek kokuları karıştı mı, Muş Ovası'nda doyumsuz bir güzellik yaşanırmış. Hatun kızların manili türküleri, kuşların cıvıltılarıyla sanki karşılıklı atışırlarmış. Öbek öbek kuş uçarmış güzeller sürüsünün üstünden. Akşam olanda eve dönerken kollarına taktıkları sepetleri bin bir çeşit çiçeklerle doldururmuş güzel Muş kızları. Böylesine güzel bir coğrafyada, böylesine narin ve ince ruhlu büyüyen Muş kızlarının düğünleri de duygu yüklü olurmuş. Gelin olacak genç kızlar düğününe bir gün kala analarının dizinin dibinden ayrılmazlarmış. Çünkü bu ceylan bakışlı, keklik sekişli kızlar bütün bu güzel vasıflarını analarından alırlarmış. Analar da o gün kızlarını bağırlarına daha çok basmak isterlermiş. Analar o gün kızlarına bildiklerinin, duyduklarının, öğrendiklerinin, kısacası tecrübelerinin hepsini bıkmadan, usanmadan bir bir anlatırlarmış. Kızlar da o gün analarını can kulağıyla dinlerlermiş. Gelinlik kız yatarmış anasının dizine ve bir huşu içinde anasının tatlı tatlı anlattıklarını dinlermiş. Gelin olacak kız için o gün artık baba ocağındaki, ana kucağındaki son gün olduğu için kızlar bugünü özellikle analarının yanında geçirmek isterlermiş. Çünkü gelinlik kız o günden sonra yeni bir hayata başlayacaktır. Bugün onun için hayat yolunda bir dönüm noktası özelliği taşımaktadır. Kızcağız o akşam anasının kendisine hiçbir karşılık beklemeden sunduğu bebeklik ninnilerinin, tatlı öğütlerinin, o sımsıcak ilgisinin çocukça tadını son kez doyasıya tatmak istermiş. Bu esnada ana, kınalı kuzusunu nasıl büyüttüğünü, onu ne çok sevdiğini, onun ne kadar güzel, şirin, nazlı, töreli bir kız olduğunu dile getiren maniler okur, türküler söylermiş. Kızlar da analarının yanık türkülerine bir o kadar içli türkülerle karşılık verirlermiş. Bu yörede analı kızla türküleşmek adettenmiş. İşte Muş yöresinde gelinlik kızlar düğünden bir gün önce analarına son dileklerini türkülerle dile getirirlermiş. Düğün başlangıcından sonuna dek çok çeşitli türküler söylenir. Bu türkülerin en yanık olanları, insanı en çok etkileyenleri, dinleyen herkesi ağlatanlarıysa özellikle de gelin giden kıza tam kına yakılırken söylenen türkülerdir. Muş yöresinde de Bu türden çok güzel türküler söylenirmiş. Ama özellikle eline kına yakılan kızın, baba ocağında çilekeş anasıyla son kez birlikte sarılıp söyleşmek ve yatmak isteğini dile getiren bu türkü, dillere destan olmuş. Her düğünde söylenir hale gelmiş. Her Muş düğünü, bilhassa bu türküyle ayrı bir güzellik kazanır olmuş. Türkülerin içli sesi icracısı, ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin tüm Türkiye'ye tanıttığı Kınayı Getir Anne türküsü, her Muş düğününün vazgeçilmez türküsüdür. Kınayı getir anne, parmağın batır anne, bu gece misafiram, koynunda yanında yatır anne. Kalada var çepeler, çepere su serpeler, Irak yoldan geleni terli terli öpeler. Sivik ucu kuş bumi, oldum yarın düşkünü, baş açık yalın ayak yola düştüm kış günü. Maydanoz bağladılar, ciğerim dağladılar, men oğlanı almazdım, başımı bağladılar. Thank you.
yaşayan türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum.
Sesleri.